global arenada tarım ve gıda sektörünün nabzını tutan İzmir Ticaret Borsası'nın 4 Element ve İnsan kanalına hoş geldiniz. İnsanoğlunu aldığı nefesle canlı kılan hava, yaşamın kaynağı su, doyuran toprak, lezzetlendiren ateş ve evrenin en önemli oyuncusu insan. Moderatörlerimiz soruyor, konuklarımız sizler için anlatıyor.
Herkese merhaba. Güzel bir günden, güzel bir bölümle karşınızdayım. Ben Özlem Gürses. 4 Element ve İnsan Podcast serimizin bu yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün olağanüstü güzel bir gün. Bugün Türkiye'nin en güzel bayramı. Bugün 23 Nisan 2021. Bu dünyanın da en güzel bayram gününde aslında bana da armağan gibi gelen bir konukla beraberim. Kendisi Türkiye'de Çocuk Hakları Zirvesi ve Kalkınma Derneği Başkanı ve Çocuk Masası Başkanı Ebrize Çeltikçi. Ama ben onu Ebrize Çeltikçi'yi Çocuk Hakları Zirvesi Başkanı kimliğiyle değil, ilkokul 1'de böyle bir güvercin gibi okula başladığım tarihlerde okuduğum okulun zarif, muhteşem müdüresi olarak tanıdım. O yüzden bu podcast benim için hepsinden daha değerli, daha özel. İzin verirseniz bütün bu yayın boyunca da hocama hocam diye hitap etmek isterim. Ebrize Hocam, hoş geldiniz efendim.
Çok teşekkür ederim Özlemciğim. Hoş bulduk. Seninle olmak benim için de, hele de böyle bir günde, o kadar kıymetli, o kadar değerli ve bana yeniden hayat veren o güzel sesinle, kimliğin, kişiliğinle, ben de hatırlıyorum. Kolejimizin en sevimli, en akıllı, en çalışkan, her yönüyle takdir ettiğim, çok sevdiğim öğrencilerimden biriyle bir arada olmak benim için ödüllerin en güzeli. Çok çok teşekkür ederim.
Hocam, dünyanın en güzel bayramında beraberiz. Bu da bir tesadüf olmamalı. Siz ömrünüzü çocuklara adamış bir eğitimcisiniz, bir akademisyensiniz. Aynı zamanda bir sivil toplum önderisiniz. Bu bayramı bize biraz anlatır mısınız? Son yıllarda çok da değerini bilemedik galiba. Ama sanıyorum şimdi yavaş yavaş daha fazla anlıyoruz. Anlaşılıyor daha doğrusu. Dünyada tek ve yegane daha güzel bir bayram yok diye düşünüyorum ben. Çocuklara armağan edilmiş ve adanmış bir bayram.
Evet. Bu bayramın en önemli 101. yılını kutluyoruz Özlemciğim. Düşünebiliyor musun? 101 yıl önce ve Büyük Atatürk, onun silah arkadaşlarının ve bu yüce Türk milletinin bir varoluş savaşından sonra İkinci en önemli varoluş kararını verdiği gün, yani demokrasinin temeli olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurularak egemenliğin kayıtsız şartsız millete mal edildiği ve bunun tescillendiği, sadece ülkede değil bütün dünyada kabul edilmek zorunda bırakıldığı ve kabul edildiği en kıymetli gün. Bu günün bir başka önemli anlamı daha var. Yani hem demokrasimizin, egemenliğimizin, özgürlüğün, varoluşun temelini oluştururken, bir taraftan özellikle bir eğitimci, öğretmen olarak her 23 Nisan'da çocuklarımıza, anne baba, öğretmenlerimize anlattığım gibi hiç unutmamamız gereken ve aslında daima göz ardı edilen bir özelliği daha var. Yani Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Neden Çocuk Bayramı? Genellikle işte bugünün küçüğü yarının büyüğü olduğu için çocuklarımıza emanet edilmiştir, bu ad verilmiştir diye bir genel kanı var. Aslında temelinde çok önemli bir cinsiyet ayrımcılığına karşı duruş var. Atatürk Meclisin kuruluşunun ikinci yıl dönümünde bunu bilhassa vurgulayarak bahsetmek istiyorum. Bütün okullar tören için hazırlanıp ve tören alanına gelmek istediklerinde kız öğrencilerin törene katılmamasını salık veriyor Milli Eğitim Müdürü. Düşün o günkü şartları, 101 yıl önceki zihniyeti. Hala kız erkek cinsiyet ayrımı zihniyeti içinde ve bu durum hazırlığı yapan öğretmenler tarafından hemen Atatürk'e bildiriliyor. Yani öğretmenlerin rolü toplumsal, sosyal, kültürel, siyasal her türlü rolü o kadar önemli ki bir toplumda. Ve bunun üzerine Atatürk diyor ki bu törene kız, erkek, bütün çocuklar katılacaktır ve törene ben de geleceğim diyor. Ve Atatürk söylediği gibi törene katılıyor ve diyor ki orada, bu bayram Türk milletinin en önemli bayramıdır. Ve bu bayramı kutlamak bütün Türk halkının ve bütün Türk çocuklarının hakkıdır. Dolayısıyla kız çocukları, erkek çocukları ayrımı yapmaksızın bu bayram milli egemenliğimizin ve çocukların bayramıdır diye adını koyuyor. Ve o günden sonra da en büyük desteğini ve takibini ayrımcılıklara karşı veriyor. Yani toplumun gelişmesi, ilerlemesi için ikinci en önemli adımı atıyor. O bakımdan 23 Nisan her yönüyle ülkece, çok sevinçle, çok sahiplenerek, çok iyi anlayarak ve çok iyi değerlendirerek kutlamamız gereken tarihimizin en önemli çıkış noktasıdır. En önemlilerinden biridir Kurtuluş Savaşı'ndan sonra. Dolayısıyla bütün çocuklarımızın, bütün milletimizin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 101. yılını ben de büyük bir, hele seninle çocukluğundan itibaren bugüne kadar Türkiye'de bir değer olarak devam eden ve gururla izlediğim öğrencimle kutlayabilmek benim için dünyadaki ödüllerin en güzeli. Çok teşekkür ederim. Bayramın senin de Özlemcim, hepimizin de kutlu olsun. Nice bayramlara, nice özgür, demokratik, ayrımcılık olmaksızın eşitlikçi ve mutlu bayramlarımıza diliyorum.
Ne kadar güzel ifade ettiniz. Aynı şekilde bu yayını sizinle paylaşmak da benim için çok değerli bir armağan oldu. Hakikaten öyle. Ben de yani sizin ifadelerinize daha da duygulandım şu anda. Sesime de yansıyor. Şimdi söylediğiniz kavramlar açısından 2021 Türkiye'sini değerlendirecek olursak, demokrasi, eşitlik, toplumsal cinsiyet ayrımcılığı, çocuk hakları, kızlı erkekli bir eğitim kültürü, dünya vatandaşı olmak. Çünkü bir de 23 Nisan'da aynı zamanda tüm dünya çocuklarına armağan edilmiş de bir bayram olgusu var. Bütün bunlar açısından değerlendirecek olursak, dersimizi iyi çalıştık mı bir karne verecek olursanız, bazı notlar kırıktır gibi geliyor bana.
Maalesef yani öğretmenler biraz tabii ki çok titiz bakar her şeye. Bir vatandaş olarak da baktığımızda tabii ki kendim de dahil olmak üzere bazı ihmallerimiz, bazı eksiklerimiz, bazı kırık notlarımız var maalesef. Ama şunu da söylemek istiyorum. Ben özellikle çocuklarla yıllardır, hala da Çocuk Hakları Zirvesi Derneği olarak çocuklarla çok iç içe olduğum için, yani düşün Özlemcim, kaç yıllık nesil gözümün önünde ve bu son 2021 yılının çocukları, o kadar umutluyum ki, o kadar bizden ileride düşünüyorlar ki. Ama tabii bu nüfusun kaçta kaçı diye düşündüğümüzde bir taraftan acı bir tabloyla da karşılaşıyoruz. Yani bugün çocuk nüfusunun 5.9'u işçi olarak, eğitimden uzak, haklarından uzak ve bu topluma -20'lerle, -30-40'larla başlıyorsa diğer çocuklarımız yanında onların bu topluma ne tür her bakımdan, sağlık, psikolojik, sosyal, kültürel, mali, ekonomik ve her anlamda getireceği büyük sorunları, ilerideki büyük sorunları çok iyi hesaba katmamız lazım. Tabii ki şunu da söylemem gerekir. Türkiye devleti uluslararası ölçekte saygın bir devlet. Yani Atatürk'e en borçlu olduğumuz şey bu. Ve bize bu gururu yaşama şansını hala vermektedir. Dolayısıyla Türk devleti her anlamda çocukların haklarını gözetecek uluslararası bütün sözleşmelere taraf olmuştur. Hepsini imzalamıştır. Çocuk işçiliği de dahil olmak üzere. Yani bütün bunları vaktinde, zamanında, belki de ilk, belki altıncı, mesela ILO sözleşmesini dünyada altıncı olarak, yani çocuk işçiliğiyle mücadele sözleşmesini dünyada 2009 yılında 6. olarak imzalayan devlettir. Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni 1989'dan sonra imzaya açıldıktan sonra 1994'te ilk yine imzalayan ülkelerdendir. Ama bir eksiğimiz var bizim. Belki de bu 23 Nisan'da çocuklarımıza, öğretmenlerimize, anne babalarımıza, yöneticilere söylemem gereken bir şey var. Benim hayatım boyunca uyguladığım bir şey bu. Samimi olmak, yani sorunları tespit ederken ve bu sorunlara çareler ararken mutlaka gerçekçi, dürüst, samimi olmak. Yani olayların üstünü kapatıp yokmuş gibi ya da sözleşmeleri imzalayıp varmış gibi davrandığımız sürece sorunlar, sözleşmeler bir tarafta duracaktır. Raflarda, masalarda, dosyalarda, ama çocuklarımız sorunları katlayarak ve çeşitlendirerek ortamın onlara yarattığı sorunları yaşamaya devam edecektir. O bakımdan mutlaka yapmamız gereken şey Atatürk'ün bize gösterdiği yolda. En önemli işaret ettiği şey o. Sorunların temelindeki problemi tespit ederim. Onu ortadan kaldırdığımda sorun kendiliğinden çözülür demiştir ki en büyük savaşlarımızın galibi, büyük komutan, büyük devlet adamı, büyük siyasetçi. Dolayısıyla bizim de her birimizin bu 23 Nisan'da bir kere daha bunları düşünmemiz, çocuklarımıza da düşündürmemiz lazım. Sen Ankara Koleji'nde hatırlayacaksın, en önemli kolejin en önemli misyonu çocukları düşündürmek, geliştirmek, yetenekleri keşfetmelerine yardım etmekti. Bütün mesele budur. Gerisi zaten anne, baba ve bütün çocuğun çevresini sarmalayan, onları seven, şefkatle korumaya çalışan büyükleri tarafından çözülecektir. Hiçbir şekilde dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hiçbir anne baba çocuğunun ezilmesini, üzülmesini, mağdur olmasını, işçi olup çok ağır şartlarda çalışmasını, eğitimden, sağlığından uzak olmasını istemez. O zaman bunun altındaki sebep ne? Bu sebepler üzerinde durmamız gerekir. Dolayısıyla sorunu çok uzattım galiba ama her şeyden önce yetişkinlerin, aile bireylerinin bu sorunlarını samimiyetle ifade etmeleri lazım. Bu ifade edecekleri bir merkezin olması lazım. Onlara bu merkezin çok yakın olması lazım. Onların hemen ulaşacağı, hatta onlara ulaşacak merkezler olması lazım. Şimdi bakıyorsunuz yönetimimizde yıllardır merkezi bir yönetim var. Aslında tabii ki 2009'dan beri devletimiz birçok tedbirler almıştır bu sözleşmeler ışığında. Mesela bunlardan en önemlilerinden bir tanesi de işçi ailelerinin çocuklarının mutlaka hazırlanan sistemler içinde korunması, eğitime dahil edilmesi, şartlarının düzeltilmesi gibi yaz okulları, tarımda yaz okulları gibi. Ama burada anne babaların çekinmeden çocuklarının durumunu, kendilerinin durumunu terslenmeyecekleri, yani başvurdukları zaman hadi oradan bugün git veya başka kuruma git demeyecek, onları samimiyetle dinleyecek kadar bu merkezi düzenlemelerin yerele, yakına, mahallelere kadar indirilmesi gerekir. Sonra en temel sorunumuz büyük Atatürk'ün o yıllardan beri tespit edip vurguladığı yoksulluk. En önemli şey yoksulluk ve cehalet, bizim en büyük problemimiz bunlar demiştir. Hala biz 101. yılında meclisimizin kuruluşunun hala aynı şeylerden bahsediyoruz. Peki niye bunu çözemiyoruz? Veya göç, son yıllarda özellikle göç dediğimiz zaman sadece sınır ötesini düşünmeyelim. Bu mevsimlik işçi ailelerinin yaşadığı göç var. Yani Nisan ayında başlayıp Kasım ayına kadar devam eden köy köy, il il, bölge bölge tarım işçiliğinde bir yerde gidip işte çapa yapmak, İç Anadolu'da çapa yapmak, işte Akdeniz'e gidip pamuk toplamak, Ege'de domates toplamak, Karadeniz'de fındık toplamak gibi göçer aileler var ve onlarla beraber düşünün ki daha çok yeni açıklandı mevsim işçiliği için 30 bin işçi alınacağı duyuruluyor ve 350 bin kişi başvuruyor. Bu ne demektir? Hiç uzağa gitmeye gerek yok. 350 bin aile sorun yaşıyor. Bir tane çocuğu olsa 350 bin çocuk sorun yaşıyor ki mümkün değil. Özellikle bu tür ailelerde çocuk nüfusu çok fazla. O zaman buradan başlamamız lazım. Buradan değerlendirmeyi ele almamız lazım. Dolayısıyla işveren İzmir Ticaret Borsası'na teşekkürlerimi iletiyorum. Çok önemli bir konuyu anlatma şansını verdikleri için bana. Özellikle işverenlere bir vatandaş olarak bu ülkenin en önemli yatırımı çocuktur. Yani sadece parasal ekonomik yatırımlar üzerinde yoğunlaşırsak bir yere gelir, işte orada kalırız. Hani nedir bunlar? 2021'de karnelerimizdeki zayıflardan biri bu. Eğer en önemli yatırım aracı olarak çocuğu görmezsek ve işverenler bu minicik yavrulara sigorta yaptırmayarak hukuktan kaçtıkları için, para ödemeyerek ucuz iş gücüyle vergilerden kaçtıkları için özellikle çocuk işçiliğine yöneliyorlar. Ve dolayısıyla bir nesil, bir grup çocuğumuz bedensel olarak, ruhsal olarak ve eğitimsel olarak, kültürel olarak gittikçe geriye doğru itiliyorlar ve toplumdan maalesef izole bir duruma doğru gidiyorlar. Bu da Türkiye'nin bir grup, bir yarısının, bir yarasının giderek büyüdüğünün en önemli göstergelerinden birisidir. Sonra bir de tabii toplum, aile. Çoğumuz otosanayiye, kuyum sanayiye, şuraya buraya yolumuz düştüğünde sıklıkla çocukların orada hem de kimyasallara maruz kalarak hem de çeşitli ağır şeylere maruz kalarak çalıştıklarını görüyoruz ve ceplerine 5 kuruş verip arkamızı dönüp gidiyoruz. Oysa bakın dediğim gibi öyle bir mekanizma olacak ki biz bunu başardığımız için söylüyorum. Yani tenkit eden durumunda değil, uygulamış ve bir sonucu hemen hemen elde etmiş bir sivil toplum kuruluşu kurucusu olarak söylüyorum. En yakın ilgili birimlere bildirildiğinde bu çocukların korunmaya alınması, ailelerinin korunması ve bu sorunların daha başlamadan çözülmesi mümkün. Yani demek ki bir, işverenler çocukları çalışması gereken, sömürülmesi gereken varlıklar ucuz iş gücü olarak değil, tam tersine bu vatanın en kıymetli yatırım aracı olarak görmeleri lazım. Bırakın sevgi, şefkat. Çok önemli bir yatırım aracıdır. Bu ülkenin kalkınmasının en önemli anahtarlarından biridir çocuk. Dolayısıyla bir işverenlerin iyi aydınlatılması, bu konuda sorumluluklarının, vatan bilincinin, vatan sevgisinin onların 3 günlük, 3 kuruşluk gelirlerinden daha kıymetli olduğunun anlaşılması lazım. İkincisi, toplumda geleneksel bir anlayış var. Canım çocuk çalışır, boş oturacağına gitsin çalışsın. Boş oturacağına gitsin çalışsın değil. İşte yine devletimiz bu konuda yaz okulları projesini geliştirdi. Avrupa Birliği sözleşmeleri, ILO sözleşmeleri kapsamında. Yani tarımsal işçilerin gittiği bölgelerde yaz okulları açarak. Ve bu yaz okullarındaki en güzel olgulardan bir tanesi bu çocukların beslenmeleri, dinlenmeleri, spor yapmaları, eğitim görmeleri, giyinmeleri, bakın giyim, yemek hepsi dahil olarak en üst düzeyde sağlanıyor. Çalışma Bakanlığı bugün artık Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlandı. Çalışma Bakanlığı'nın sırasında başlayan bu çalışma. Şimdi o zaman ailelere de, köylülere de, muhtarlara da, herkese de, topluma da medya kanalıyla ve her kanalı kullanarak Kesinlikle tamam, çocuklar çalışabilir. Yani babasının, annesinin evde, çevresinde onu yormayacak, hobi sahibi olacak yahut da becerilerini geliştirecek bazı şeyler yapabilir. Ama herhangi bir olumsuz ortamda sabahtan akşama kadar 11 saat bozuk yemekler verilerek, güneş altında gücünden yüksek ağırlıkları taşıyarak veya kimyasallara maruz kalarak toplumun bugün sağlık sorununu yaşıyoruz, değil mi? Bu sorunda bakın, çocuk işçiliği hiç kesintisiz devam ediyor. Yani bunları kontrol edecek bir mekanizmanın yaratılması lazım. Yani Türkiye'deki devletimizin bütün kavrayıcı, kapsayıcı, sosyal devlet özelliklerinin hukuki, ekonomik, sosyal, kültürel olarak bu çocukları süratle kavrayıp kapsaması lazım. Bunun için de gerekli mekanizmaların derhal en yakına inerek ve çok dikkatli izlenerek yapılması lazım. Mesela izleme kurulu, evet, bu bir proje olarak ele alınmamış değil. Çok güzel bir şekilde çocuk işçiliğiyle ilgili çalışmalar başladı. Ama çocukların tespiti, izleme kurulunun oluşturulması, bütün bunlara baktığımızda yine ben bir sivil toplum kuruluşu sorumlusu olarak çok sahada bu çalışmaları yaptığımız için görüyoruz ki çok tepede kalıyor. Yani iki öğretmene ilçe verip çalışan işçilerin çocuklarını tespit gibi. Bugün sosyal hizmet üniversitelerin sosyal hizmet bölümünden mezun olan çok çok fazla sayıda heyecanlı, hizmet etmeye hazır öğrenciler var. Hatta stajyerler, yani bu stajyerlerden bu alanlarda çok yetkin eğitimlerden geçmiş olarak muhtarlıklarda faydalanmamız mümkün olabilir. Demek ki burada yapılacak şey şu, muhtarlar, evet tabii ki öğretmenler ama iki öğretmen değil, bütün öğretmenler, bütün muhtarlar, bütün halk, bütün sivil toplum kuruluşları, bütün üniversitelerin, hukuki bütün ilçe ve illerdeki temsilcilerinin, sağlık ve sosyal hizmet uzmanlarının, görevlilerinin bir araya gelmesi gerekir. İşte bu anlamda biz sorunu nasıl çözeriz yıllardır ve çocuklarımızı dinledim Özlemciğim. Çocuklarımız bize o kadar çok ipucu verdiler ki, yani sorunları nasıl çözmeliyiz, nasıl yaklaşmalıyız ve nasıl halledebiliriz pratik olarak. Ve biz Bakırköy'de belediye başkanımız ve kaymakamlığımızla, kaymakamlığın bütün birimlerini bir araya getiren, üstelik Bakırköy Adliyesi Cumhuriyet Savcılığı ve Çocuk Savcılığı'yla ortak bir çalışma yaptık ve Bakırköy Çocukları Yakından Yerel İzleme Masası adı altında ve Bakırköy Çocuk Sağlık Sosyal Destek İstasyonu adı altında iki önemli adımı attık. Ve bu burada tek elden muhtarlıklara gelen bütün sorunların ilgili birimlere aktarılarak çok çabuk faydalanıcıya dönmesini sağladık. Yani talepte bulunan çocuk dahi olsa ki olabilmesini sağladık. Yani çocuk en ücra köyde muhtarına gidebilir, değil mi? Muhtarına derdini anlatabilir. İşte gittiği andan itibaren konu ilgili birimlere, o çocuğumuz dolaşmadan, annesi dolaşmadan sorun dolaşıp çözülüp faydalanıcıya ulaşacak bir sistematiği kurduk. Ve bu sistematiğin de iyi bir yönetişim modeli olarak uygulanmasını çok çok istiyoruz. Ve bu konuda da İzmir Ticaret Borsası'yla inşallah iyi bir şeyle başlayan çalışmayla, iyi bir işbirliği içinde olabilirsek bu örneğin bütün ilçelere, mahallelere, muhtarlıklara yayılması için ben hala elimden geleni yapmaya gayret edeceğim.
Daha ne yapacaksınız Ebize Hocam? Yani o kadar güzel anlattınız ki baştan sona, aslında Cumhuriyet'in kazanımlarından, Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye vizyonundan başlayarak Türkiye'deki çocuk gerçeğini istatistiklerle, veriler eşliğinde gözümüzün önüne getirdiniz. Hakikaten hiç kesmek istemedim. O yüzden yani müthiş bir anlatımdı. Daha sonra tarım işçiliğine de elbette değindiniz. Hele verdiğiniz şu istatistik, 30 bin işçinin başvurduğu, daha doğrusu alınacağının açıklandığı bir tarım işçiliği projesine 350 bin ailenin başvurması Türkiye'deki çocuk yoksulluğu ve yoksulluk gerçeği açısından da hepimiz açısından sarsıcı bir veri oluşturuyor. Şimdi son olarak şunu sormak istiyorum size hocam. Bu treni kaçırırsak, 2021 yılındayız artık, siz ömrünüzü adadınız bu meselenin çözümüne. Türkiye'nin önünde ne gibi riskler var? Yani neden çözmeliyiz biz bu meseleyi? Ve belki bu sorunun yanıtını verirken bizi dinleyen tüm katılımcılarımıza bir mesaj, bir son bayram mesajı aktarmak istersiniz.
Evet, ne güzel bir soru sordun. Neden, değil mi? Neden? Şimdi geçtiğimiz şu 101 yıla baktığımız zaman nedeni çok ortada. Eğer daha fazla gözümüzü yumarsak ve daha fazla samimiyetsiz davranırsak ve gördüğümüzü görmemezlikten gelirsek, Atatürk öyle güzel bir sözle bunu ifade etmiştir ki, eğer bir ülkenin çocukları yoksul ve sefih bir ortama itiliyorlarsa, eğitimden yoksun ve sefalete sürükleniyorlarsa, o toplumun geleceği de sefalet olacaktır. Onun için çocuklarımızı, bütün ama çocuklarımızı geleceğimiz olarak görmek sadece ve sadece onlara bugünden nasıl baktığımızla ilgilidir. Onun için vakit, şimdiye kadar kaybettiklerimizi artık iyice düşünüp şu andan itibaren sokaktaki, tarladaki, otosanayindeki, kuyum sanayindeki, her yerdeki çocuklarımızı gördüğümüz anda, ki bakın jandarma 156, polis 155. Öyle bir sistem kurulmuş durumda ki buraya telefon ettiğiniz anda o çocuklar hemen korumaya alınıyorlar. Bir taraftan da böyle güzel sistemler var. Yani sahip çıkmalıyız. Sahip, vatana sahip çıkmalıyız. Atatürk'ün bize sağladığı onurumuzu ve bugünkü gücümüzü, varlığımızı ortaya koyan bütün değerlerine, bütün verdiği görevlere, bütün misyona sahip çıkıp her birimiz bu vatanın koruyucuları olduğumuzu, evimize, odamıza, köşemize, köyümüze çekilip gerisi beni ilgilendirmez demeden, tam tersine yapabileceğimiz her şeyi yapmalıyız. Ve dolayısıyla neden yapmalıyız? Çocuklarımızın tümü için yapmalıyız. Yetişmiş insan gücünü, geri kalmış insan gücü yok etmekte, öğütmekte, telef etmekte, her gün bunları çığ gibi yaşamaktayız, üzülmekteyiz, kahrolmaktayız. O halde toplumun bir kesimi, efendim kadınlar şurada dursun, hakları öyle olsun tartışmalarının artık çok ilerisinde bu Türkiye. Çok ilerisinde. Çocuklarımız bizden çok çok ileride. O en ezilen çocuklarımız bile bizden ileride. Hepsi eğitim istiyor, var olmak istiyor. Zengin olmak değil bakın. Sayılmak, sevilmek istiyor. Öğrencilerimizden duyduğum en önemli şey o. Öğretmenim, annem, babam bana bağırıyor. Beni dinlemeden bağırıyor. Hiçbir söylediğime değer vermiyor. Devamlı nasihat, devamlı nasihat. Yani nasihat ettiği şeyde de kendisi uygulamıyor. Dolayısıyla çocuklarımız bizden ilerideler. Bu toplum çok ileride. Bu toplum Atatürk'ün gösterdiği hedefte kesinlikle vazgeçmeden devam edecektir. Her türlü yapısıyla. Ancak dediğim gibi vazgeçmeden, ben nasıl ki hala devam ediyorsam, vazgeçmeden her şeye sahip çıkacağız. Kendimize, vatanımıza, çocuklarımıza, değerlerimize, Atatürk ve ilkelerine ve bu vatanın saygınlığına hepimiz sahip çıkarak kendi saygınlığımızı yaşatmaya devam edeceğiz. Bu duygularla ben bu en kıymetli, en değerli, bizim için varoluşun en büyük adımı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı büyük Atatürk'ü minnetle, saygıyla anarak ve çocuklarımızı, tüm çocuklarımızı mutlu olmasını dileyerek kutluyorum. Özlemciğim, sana ve özellikle İzmir Ticaret Borsası'na bu duygularımı anlatma şansı bana verdiği için sonsuz teşekkür ediyorum. Sevgi, saygılar sunuyorum.
Var olunuz hocam. Her zamanki zarafetinizle gözümün önünde müdür odanızın kapısında bizi karşılayışınız, bütün zarafetinizle, inceliğinizle ve güzelliğinizle, ışığınızla hiç gitmiyor o görüntü. Benim için çok heyecan verici bir andı. Bizi içeri alışınız, bizimle sohbet edişiniz. Ben onları unutamıyorum gerçekten de. İlk fırsatta bu vesileyle ziyaretinize geleceğim. Çok teşekkür ediyorum. Bizi onurlandırdınız bu dünyanın en güzel bayram gününde. Bu podcast'i sizinle birlikte gerçekleştirmek benim için de çok büyük bir ayrıcalıktı. Öpüyorum o güzel ellerinizden, yanaklarınızdan kabul ederseniz. Sımsıkı kucaklıyorum sizi. İyi ki varsınız. Sizin gibi insanların ve sizin kuşağınızın Türkiye'ye emeklerini zayi etmeyeceğiz. Ben de öyle diyeyim bu podcast'in sonunda. Tam da söylediğiniz gibi bu meseleleri inşallah çözeceğiz. Çocuk yoksulluğunu, çocuk ayrımcılığını, çocuk istismarını bitirmek yönünde biz de elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler ediyorum bizimle birlikte olduğunuz için. Dört Element ve İnsan Podcast serimizde çok özel bir yayında, çok özel bir ismi ağırladık. Diliyorum sizin de hoşunuza gitmiştir. Bir kez daha hepinizin bayramını kalpten kutluyorum. Muasır medeniyet yolunda daha nice nice bayramlar diliyorum. Teşekkürler ediyorum efendim.